Radyo engelsiz erişim. Erişilebilir iletişim.
Dinleyeceğiniz programın içeriği ve dile getirilen görüşler, değerli programcılarımız ve konuklarının kişisel fikri olup, Engelsiz Erişim Derneği'nin temel ilke ve görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Dikkatinize sunarız.
Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Merhabalar. 2 Mayıs pazar günü Mayıs ayının ilk programını ve Sevda'nın 51. güncesini benim için çok özel bir isimle birlikte yazacağız.
Merhaba sevgili dostlar. Sevda'nın güncesine ben de konuk oluyorum.
Sanatçı, siyasetçi, yazar ve anne, çok kıymetli Pınar Aydınlar günceme misafir oluyor.
Heyecanlıyım, hem de biraz böyle fazla heyecanlıyım. Çünkü Sevda ateşten bir gömlek demişler. Giy giyebilirsen. Bakalım neler konuşacağız.
Pazar günü saat tam 16'da Pınar'ın sıcacık notalarıyla yaşamını, mücadele, direnme ve dayanışma üzerine kurduğu yaşam öyküsünü sizler de dinlemek isterseniz hepinizi bu sıcacık sohbetimizde bekliyoruz.
Ama lütfen kaçırmayın. Sevdanın güncesinde hep beraber can canı olalım. Herkese sevgiler yürekten.
Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir.
Gönül çalamazsan aşkın sazını, ne perdeye dokun ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun canım, ne gülü incit, ne gülü incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun canım, ne gülü incit, ne gülü incit. Dinle ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa. Dinle ki bülbülü gelesin coşa, karganın namesi gider mi hoşa? Meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprağını dök canım, ne dalı incit, ne dalı incit. Meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprağını dök canım, ne dalı inci, ne dalı inci.
Herkese iyi pazarlar diliyorum. Çok güzel bir pazar olsun. Bugün 2 Mayıs 2020. 1 Mayıs emekçi gününün hemen sonrasında 2 Mayıs'ta da yine biz buradayız. Sevdanın güncesinin bugün 51.sini yapıyoruz. Tamı tamına 51 günce oldu. 51 sayfa oldu. Geçtiğimiz yıl böyle birkaç program yaparım ve biter diye düşünürken hatta geçtiğimiz yıl 3 Mayıs'ta başlamıştım bu programa. Bugün tam 1. yılı diyebiliriz. Böyle bir iki program yaparım biter derken tam 51 program olmuş ve ben bu programa başladığım günden beri dedim ki bu program serisini yaparken Böyle kafamda bazı misafirler vardı. Mutlaka şu şu şu şu kişilere ulaşmam lazım. Bu kişileri konuk etmem lazım. Genellikle de zaten benim misafirlerime baktığınız zaman sevgili dinleyiciler, belki ilk defa programı dinleyenler olabilir ama hayatta belli bir duruşu olan, hayatı kavrama şekli, belli bir tutuşu olan, hayata biraz başka türlü bakan, alıştığımız şekilde bakmayan konuklarımı getirmeye çalışıyorum aslında. Bugün de benim için çok ama çok özel bir konuğum var. Neden diyeceksiniz, onu anlatacağım ama sizler de bize bu programa Sevdanın Güncesi'ne katılmak, eşlik etmek isterseniz bizim bir tane mesaj panelimiz var. Bu mesaj panelinden bize mesajlarınızı, sorularınızı, programa dair görüşlerinizi tabii ki iletebilirsiniz. Bugünkü misafirim çok çok çok kıymetli benim için değerli Pınar Aydınlar misafirim olacak. Birkaç gündür tanıtımını yapıyorum zaten. Pınar'ın yapmaya başladığımdan beri de bana pek çok kişi yazdı. Pınar nereden buldun, nasıl buldun dedim. Buldum yani çok şükür bir şekilde buldum. Pınar'cığım hoş geldin.
Çok teşekkür ederim Sevda. Beni öyle güzel karşıladın, anlattın ki sen de senin tüm dinleyicilerine sevgilerimi gönderiyorum ben de.
İyi ki varsın, iyi ki geldin öncelikle. Bir gün cap canlı karşılaşmak umuduyla diyerek. Pınar'la bizim sohbetimize eşlik etmek isterseniz www.engelsizsizim.com/radyo adresinden. Burada bir mesaj panelimiz var. Bu mesaj panelinden bize Pınar'a dair merak ettiklerinizi, programa dair görüşlerinizi, pek çok şey iletebilirsiniz. Programı ilk defa dinleyenler, sizler hoş geldiniz. Programı uzun süredir dinleyenler, sizler de hoş geldiniz ve iyi ki de oradasınız. Dedim ya, ben her hafta farklı alanlardan ama hayata karşı bambaşka, birazcık başka bakan konukları almaya çalışıyorum. Alışılmışın dışında bakan konukları almaya çalışıyorum. Pınar zaten hepiniz biliyorsunuz çok kıymetli, çok değerli bir Türk halk müziği sanatçısı, çok değerli bir solist ama Pınar'ın benim için şöyle bir önemi de var, onu paylaşmak istiyorum aslında. Bundan yıllar önce 2013'te bir hava yolunda çalışırken, hala çalışmaya devam ediyorum, 305 arkadaşımızın işten atılmasına dair bir dayanışma grevimiz vardı ve ben de greve katılan bu işçilerden biriydim. Bilirsiniz, bunu yalnız kalan herkes çok iyi bilir. Yalnız bırakılır o insanlar, sesleri duyulmaz, duyurtulmaz, bütün şekillerde abluka altına alınır. Medya ve onun bütün araçları hep başka dilde konuşurlar. İşte sesimizi duyurma çabasını göstermeye çalışanlardan, çok nadir sanatçılardan aslında biriydi Pınar. Benim için çok da öyle güzel bir önemi var Pınar'la. Bir türlü tanışamadık, karşılaşamadık. Hep ben geldiğimde Pınar buradaydı gitti diyorlar. Pınar buradaydı gitti diyorlar. Ümraniye'den çünkü ta her gün Yeni Bosna'nın oralarda bir yere gelmek tabii zaman kaybı oluşturuyordu. Pınar da o yoğunlu arasında gelip gidiyordu. Ben karşılaşamadım. Ama kısmet bugünmüş.
Evet.
Pınar'cığım.
Sevda, ben gerçekten çok teşekkür ederim sana. Çünkü sesinde o kadar güzel yansıyor ki o sevgi, o güzellik. Şimdi benim işçi yoldaşlarım, işçi arkadaşlarımızın, ister bu hava yolu olsun, ister atölye, ister fabrikalar, ister köyler, ama direnişin olduğu her yerde sermayeye karşı ben her daim orada olmayı kendime görebilirim. Gücüm ve o anki koşulunda yettiği sürece elbette. Sizler hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Çünkü bugün evet belki sınıf dayanışmasının çok eksik kalan bir boyutu var sanatçı kesiminin. Bunun altına yatan da tabii ki örgütlü mücadeleden uzak kalmaları. Daha ben merkez bir yapıyı kendilerine uygun görmeleri. Ama bizim istediğimiz hayat ise kolektif bir yaşam. Yani örgütlü mücadele sınıf dayanışmasının temelini oluşturan esas öğeler. Ben değil, biz kavramıyla mücadeleyi büyütebilmek. Onun için orada olmak, inan ki benim için zaten bir görevdir, olmam gerekir.
Şahane, şahane. Hep öyleydin, her zaman öyleydin. Hele bir de o dönem için, yani bizim için çalışanların bu kadar yok edildiği, yok hatta tırnak içinde söylüyorum, yasa dışı terör örgütü mensubu diye ilan edildiği bir dönemde her birimizin çok önemli bir destekti. Duygusal destekti en azından benim için. Zaten çok az kişi geliyordu Pınar, biliyorsun sen de. İşte sen gelirdin, Levent evet. Üzümcü gelirdi. Orhan Aydın gelirdi. Orhan Hoca gelirdi. Yani aklımda çok da kişi yok esasında. O yüzden de bu kadar belki çok önemli gerçekten. Peki Pınar, şunu soracağım sana. Şöyle başlayalım. Böyle çok kronolojik gitmek istemiyorum. Seni zaten bilenler biliyor. Bu kadar her tür dayanışmanın, sınıf mücadelesinin yanında olan bir sanatçı olarak, örneğin çok spesifik bir soru soruyorum. Bu pandemi döneminde sizin için dayanışıldı mı?
Tabii ki. Şunu çok açık söyleyeyim. Pek çok müzisyenin bugün 200'e yakın insanın intihar ettiği, sazlarını, enstrümanlarını sattığı çok zor bir dönem geçirdik. Ve bu dönemde ben yine aynı şekilde demin söylediğim sahiplendiğim değerler doğrultusunda bu ilk başlarda ciddi sorunlar yaşadım. Çok ciddi sorunlar. Hatta evi satmaya kadar gitti olay. Satılığa çıkarmaya kadar. Ama sonrasında işte bu internet, online konserler programlar üzerinden konserler düzenlemeye çalıştım. Bunları da benden çok daha zor koşullarda olan müzisyen arkadaşlarıma pay ettirdim. Onlarla beraber olmak istedim yine aynı şekilde. Bunun devamında bizleri de seven ve destekleyen canlar oldu elbette. Onların da destekleriyle bir şekilde işte bugüne kadar gelebildik bu süreçte pandemide.
Çünkü dayanışma denildiğinde hep akla geliyorsunuz ya Pınar. Hani gerçekten o soruyu çok merak ettim. Hani dayanışma deyince akla gelenlerle ilgili bir dayanışma yapılıyor mu diye. Bunu da çok önemsiyorum esasında.
Şimdi şu çok kötü bir algı. Biz sadece anmalarda, konserlerde akla gelecek kişiler olmamalıyız elbette.
Tam da onu soracak. Evet, tam da onu soruyorum aslında.
Evet, sonuçta bir yaşam var ve Aşık Veysel'in diyalektiğini çok doğru, çok güzel bir cümlede gösterdiği bir gerçeklik var. Harekete mani olunmaz. Hayat akıyor, hareket halinde her şey ve bizler de elbette bu hayat içinde geçinme kaygıları yaşayan insanlarız, çocuklarına bakmak zorunda olan insanlarız, ekmeği, suyu almak zorunda olan insanlarız. Her canlı gibi. Şimdi böyleyken tabii ki o ilk süreçte müthiş bir yalnızlık içine itildik. Ama dediğim gibi hani belki biz şu ana kadar hiç ifade etmedik. Dayanışma etkinlikleri elbette çok önemli. Benim hayatımda çok büyük bir alan kapladı. Ama mesela şunu artık diyecek boyuta geldim. Arkadaşlar, bu kadar zor durumda ben aklınıza gelmediysem lütfen bundan sonra beni dayanışmalara çağırmayın.
Evet, öyle.
Ben rica ediyorum. Yani bu kimseyi kırmak, yok etmek, yok saymak anlamında değil kesinlikle. Yapılan her etkinlik de çok değerli ama bırakın benim gönlüm, rızamlığım varsa orada olmayı ben kendim eğer kendime önerir ve istersem o şekilde şekillensin. Çünkü her zaman dayanışma halinde bulunmak bugün bizi ciddi anlamda tüketti.
Evet.
Ve bunu dile getirmediğimiz için de sanki dile getirmenin bir ayıpmış gibi algılandığını belki de hani bu da bizim belki ahlaki olarak hani yetiştirmek
evet.
Bunu ifade edemediğimiz için de buradan bir oyuk açıldı ve bu oyuktan da ciddi anlamda bir sömürü dersen evet o noktada sömürüldüğümüzü de düşündüm.
Çünkü pek çok meselede bu böyle. Birazcık yaptığımız, bizim gönüllü olarak hissedişle yaptığımız şeyler bunu belli bir düzenle ve sistemle yapmaya devam ettiğimizde nedense ve nedense buna bizim topraklarımız da dahil hani böyle bir görevmiş gibi artık ona görev biçiliyor gibi hissediyorum.
Evet.
Evet, öyle bir durum söz konusu. Peki Pınar, sen pandemi döneminde de durmadın. Böyle birkaç şeyini de takip ettim ben. En sonda şöyle güzel bir şey paylaştın. Bir yeni program yapmaya mı başlıyorsun? Yeni bir program tasarımı mı var? Biraz ondan bahseder misin?
Tabii. Can TV'de siyasetin ve müziğin konuşulduğu, güncel hayata dair ve bugün dünya ve Orta Doğu siyasetine dair bir yayın, hem yayının içeriğini hazırlıyorum hem de sunumunu yapıyorum.
Şahane.
Ve o programın içinde bir de sesini duyuramayanlar köşesi ekleyerek yeni genç arkadaşlara, gençliğe ya da gönlünde türkü söyleme, şarkılar kılanlar, deyişler söylemenin özlemi kalanlara bir yol açmak istiyorum açıkçası. Bugün yeri geliyor Şırnak'tan, yeri geliyor Cizre'den, yeri geliyor Karadeniz'den gelen mesajlar alıyorum yayınıma katılmaları için.
Ne güzel.
Arkadaşlar kendilerini öneriyorlar. Bence şöyle düşünüyorum ben. Şimdi benim bu sene 21. sanat yılım. Ben 21 yıldır sahnede sürekli olarak halkımızla göz göze, cemal cemale hep bir şekilde kültürümüzü ifade etmeye çalıştım. Ama şöyle bir gerçeklik var. Her şey belki görünürlü bir süresi var ama bizlerin yeni arkadaşlara yol açması gerekiyor. Gençliğe o noktada sahip olması gerekiyor. Ve imkanlarımızı bölüşmemiz gerekiyor. Bugün nasıl yeri geliyor biz hep söyleriz bir üzümü kırka bölme geleneğinden geliyoruz
evet,
diye.
Evet, evet.
Ben de sahnemi hep derim. Sahne tüm dostlara feda olsun, mikrofonum hepimizindir derim. Ekranda hatta ilk programı çektik. İşte bu 5 Mayıs'ta bu hafta yayınlanacak.
Ya ne güzel.
Evet, grup Sanatış ilk konuklarım. Ve çok değerli Süleyman adında bir arkadaşımız var. Sesini duyuramayanlar köşesinde. Muhteşem bağlama çalıyor. Çok güzel okuyor. Şimdi böyle gençleri de hem tanıtacağım orada. Bakalım bir yola çıktı tekrar.
O kadar değerli bir şey söylüyorsun ki aslında şu sıralarda böyle egonun en tepede olduğu, bencilliğin ve küstahlığın en tepede olduğu bir dönemde hani bırak herhangi bir şeyi bölüşmeyi, sahne bölüşmek yani o kadar çok az yapılan bir şey ki çünkü hatta ben şöyle bir şey hissediyorum Pınar, bilmiyorum bana katılacak mısın ama maalesef ki bu dönemde herhangi birinden fazlaca bir yıldız görüyorsa bile kişiler çok mesafeli durmaya çalışıyorlar. O yıldızı parlatmak istemiyorlar. Bu nedenle senin söylediğin çok çok değerli bir şey. Vardığına sağlık.
Teşekkür ederim. Ben bırakamam Sevda. Ben bir mazlum varsa ben onu yalnız bırakamam. İhtiyacı olan biri varsa bana yani benim gücüme ya da emeğime ben onu yalnız bırakamam. Sonuçta biz bu çizgiye ya da bu noktaya gelirken neyi sahiplenerek geldik? En büyük gücümüzün halk olduğu gerçeğinden ödün vermeyeceğiz hiçbir zaman. Şimdi bu her koşulda böyle. Bu sadece mesela senin programına katıldığım için söylediğim bir söz değil ya da siyasette kitle karşısında söylediğim bir söz değil. Bu bir yaşam pratiği. Yani söylediğimle pratiğinin örtüşmesi noktasında aslında hareket etme gerçeği. Şimdi biz de tabii ki ben de devrimci sanatı sahiplenen arkadaşlarım da kez aynı şekilde bugün bu kadar baskılar altında ben yine de diyorum ki bizler çoğunluk olan o bir avuç zengine karşı çoğunluk olan milyonlarca yoksul patlarız. Elbette ki burada binlerce cevher var. Bu cevherler sadece fırsat eşitliğinin olmadığı bir ülkede, düşün ki sağlığın dahi parasız olmadığı, eğitimin parasız olmadığı, özelleştirme, tekelleştirme ve insan yaşamının hiçbir öneminin olmadığı bir ülkede bu kadar güzel gencin olduğunu biliyorum ve onlara Pınar olarak, ablaları olarak, yoldaşları olarak sahnenizdir diyorum, gelsinler, beni tanıyan kim varsa onları da tanısın. Beni takip eden kim varsa onları da görsün.
Ne güzel. Ne kadar güzel. Yani işte sanki bu hissedişlerde böyle bazen yani her zaman hissettiğim bir duygu değil ama sanki böyle bir avuç kaldık gibi. Şöyle bir deneyimimi seninle ve dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Belki bilenler bilir, ben bir süredir bir internet gazetesinde yazılar yazmaya çalışıyorum çeşitli konularda. Çok yakın bir arkadaşım da hep yazıları takip eder, işte okur falan, bana geri bildirim verir. Dedim ki bu arada internet sayfasındaki yazılarımı yazdığım sayfa bir kadın, kadınlarla ilgili bir sayfa, güncelkadın.com.tr. Arkadaşım böyle güzel güzel şeyler söylerken dedim ki ona, ya sen de yazmak istemez misin? Bak hani konuşalım editörle, hani sen de yaz. Sen de çok güzel üreten bir kadınsın. Çok güzel şeyler yazan bir kadınsın. Neyse arkadaşım yazmaya başladı. Ben de bu durumu aynen senin şu an paylaştığın gibi paylaştım. Ve arkadaşımdan aldığım reaksiyon çok şaşırttı beni. Zaten bitti. Hani o gün bitti benim için o arkadaşım. Ya dedi sen dedi neden dedi kendi yazdığın sayfaya başkalarını getiriyorsun dedi. Yani böyle bir şey niye yaptın ki ya çok saçmalamışsın dedi. Her zaman dedi her şeyi böyle yapmak zorunda değilsin ki böyle bölüşmek zorunda değilsin ki dedi. Ve çok teşekkür ediyorum ki Tanrı'ya hayatımdan birini çıkardım. Çünkü ben böyle bir insan olmadım olmayacağım. Şu an senin söylediklerin bana o kadar iyi geldi ki bunu sana anlatamam Pınar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Dedin ki az önce bir kere beni çok şaşırttın. 21 yıldır ben bu müzikten hangi ara büyüdün? Bir kere onu sorayım. O kadar güzel ki pop tarzın o kadar güzel geliyor ki sesin bir kere. Hangi ara büyüdün sen 21 yıldır sahnelerdesin? Biraz bize azıcık müzik geçmişinden bahseder misin Pınar'cığım?
Tabii. Ben annemin vasıtasıyla 13 yaşında bağlama kursuna başladım. Sonrasında zaten çok hızlı bir müzik aktif faaliyet dönemlerim başladı. Öğretmenlikler yaptım. İşte Pırsıtın Altlar Derneklerinde gönüllü öğretmenlikler yaptım. Onun dışında halk eğitim merkezlerinde çalıştım. Yoksul mahallelerin halk merkezlerinde. Onun sonrasında Bakırköy Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik yaptım. Derken işte evlilik sürecim olduktan sonra Arif İslam Müzik Merkezi'nde öğretmenlik ve müdürlük yapmaya başladım. Çok uzun yıllar orada da yani inan 2000'den fazla öğrencim vardır. Hani yetiştirdiğim şu anda aslında alanda olan. İstedim ki iş sahipleri olsunlar. İnan ki ve benim kontenjanım vardı. O kontenjanda özellikle inşaat işçisinin çocuklarını ya da kapıcı çocuklarını özellikle en yoksul kesimin çocuklarını öğrencilerim olarak seçmiştim. Onlara da ücretsiz ders verip onları oradan mezun ederek bir yerde bir staj kursu açma imkanlarının olmasını sağladım. Bu benim için çok büyük bir mutluluk elbette. İşte nasıl diyeyim 21 yaşında başlayan profesyonel yaşam bugün işte 42 yaşındayım.
Şahane. Böyle, nice nice böyle. Nice 42 nice 72 nice yıllara müzikle dolu yıllar olsun gerçekten gerçekten. Sonra bunu işte konservatuvar tabii öyle bir akademik geçmişin de var. Orada ne okudun? Yani akademik background'un nedir?
Ben 1995 yılında 16 yaşında üniversiteyi kazandım. Liseyi bitirir bitirmez.
Pınar inanamıyorum sana.
Evet sınıfın en küçüğü olarak çünkü sınıfım 22-23 yaşındaydım.
Tabii canım.
Arkadaşlarım çok büyüktü. Bir de konservatuar biraz da biliyorsunuz sıkıntılı zor. Yani
tabii.
Sayısı çok az.
Tabii.
Birazcık kişi katılıyor ama ben 13 yaşından beri hani bağlama çaldığım için hep türkülerle çok yakın olduğum için zaten sanki o okul sadece benim okulummuş gibi hissediyordum. Hani
şahane.
Sonrasında işte 95 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Türk Müziği Devlet Konservatuarı. Orada temel bilimler okudum. Hem teknik bağlama hem de temel bilimler, halk bilimleri üzerine. Ondan sonra mezun olduğumda da Dertli Divani'nin hayatını kitaplaştırdım. Tez konumdu.
Şahane.
Kısas bölgesi. Kısas bölgesindeki Alevi çalışmaları ve deyişler üzerine bir kitap hazırladım. O kitabım da üniversitede tez olarak duruyor şu anda.
Aa ne kadar güzel.
Evet onun devamında da işte hiç bırakmadım tabii. İlk albümümü çıkardım Türkü Söylemek Lazım diye. Hatta Tarkan'ın düet yaptığı Hoyda Yarim'le ilk çıkış parçam oydu eserim.
Evet hatırlıyorum.
Evet arkasından da işte Kırmızı Gül'ü çıkardım. Kırmızı Gül'de biliyorsun yargılandım defalarca.
Tabii.
Ülkemin bütün hemen hemen mahkemelerinde yargılandım ağır mahkemelerde. Onun sonrasında işte... Mavi Bir Düş'ü çıkardım. Mavi Bir Düş'ten sonra da en son çıkardım. Cizre'deki çocuklar için, annesiz babasız kalan yavrular için Bekes albümü çıkardım. Gidenlerimiz diye.
Evet.
Daha politik bir çalışmaydı.
Evet.
Böyle böyle mücadelem o günden bugüne geldi. Şimdi de işte başka bir çalışma içine girmeye çalışıyorum. Bakalım eğer yapabilirsem. Tabii şu anda çok kaset yapma koşulumuz yok albüm. Çünkü ciddi bir tutar var.
Tabii.
Biz bunu şu anda altından kalkabileceğimi düşünmüyorum. Ben de belki onu iki eserlik, üç eserlik gibi bir kitleli buluşturma yapabilirim. Ama bu arada boş durmadım. Mesela Şah Turna'nın çok güzel bir eserini okudum.
Ya evet.
Ozan Emekçi'nin eserlerini okudum. Başka arkadaşlarım Rica Süzen'in albümlerinde. mesela Hal Bilmez Olduk ve Diyarbakır Zindanları ki benim için çok anlamlıdır. böyle pek çok şey aklıma bile gelmiyor. Kutsal Evcimen'in albümünde okudum. Hani pek çok arkadaşımız için bana bir çağrı yeter. En sonunda Kadir Çat arkadaşım Senden Bilirim adlı bir eserde düet yapmamı istedi.
Ya ne şimdi, güzel.
Evet, onu da okuduk. Şimdi onun klibini çekeceğiz. Urfa'ya gideceğim. Urfa'da muhtemelen klibimizi çekip geleceğim. Şu yasakların bitmesini bekliyoruz.
Ay şahane, yolun açık olsun gerçekten. Herkesin aslında bu sıralar hepimizin böyle bir ihtiyacı var gerçekten. Güzel şeyler yapmaya, böyle eski günleri tekrar geri getirmeye. Çok güzel şeylerden bahsettin. Şimdi ben tabii şunu söyleyeceğim. Yine biz Pınar'la güzel eserler seçtik. Hatta Pınar'dan rica ettim. Dedim ki Pınar ne çalsak dedim. Pınar da bana şahane eserler gönderdi. Şimdi bu çalışmalardan mesela Hal Bilmez Olduğu çalalım mı Pınar'cığım? Ne dersin?
Evet, Emekçi Baba'nın Hal Bilmez Olduk. Çok güzel bir eser ve burada aslında 1 Mayıs'a da çok uygun çünkü göçmen işçilere dair yazılmış bir eser. Ülkesinden gitmek zorunda kalan arkadaşlar ve canlarımız için. Elbette.
O zaman çalalım. Birazdan da mesajlarınızla ve Pınar'ın sıcacık sesiyle, söyleşimizle buradayız.
Göç başladı ekmek uğruna, kurtuluştur diyen sarıldı ona. Hasreti gurbeti bastı bağrına. Hal bilmez olduk, yol bilmez olduk, dil bilmez olduk kimin yüzünde. Hal bilmez olduk, yol bilmez olduk, dil bilmez olduk kimin yüzünde. dikmiştir emeğimize. Şimdi pis yabancı diyorlar bize. Hal bilmez olduk, yol bilmez olduk, dil bilmez olduk kimin yüzünde. Hal bilmez olduk, yol bilmez olduk, dil bilmez olduk kimin yüzünde.
Radyo Engelsiz Erişim, Erişilebilir iletişim.
Evet, şu an geri döndüm. Şimdi Pınar'ın şahane eserlerinden bir iki bir şey daha dinlemeye devam edeceğiz ama çokça Pınar'la ben konuşmak istiyorum. Arada biz böyle minik minik konuşmaya devam ettik tabii ki, susmadık. Pınar'a dedim ki Pınar kendi albümlerinde, çünkü Pınar oldukça da güzel bağlama çalıyor. Yani pek, yani solist olmak başka bir şey, enstrüman çalmak başka bir şey ama Pınar bence İkisini de oldukça iyi yapan bir solist ve aynı zamanda bir bağlama ustası bence. Ben öyle hissediyorum. Dedim sen çalıyor musun kendi albümlerinde dedim. Bir onun cevabını da bir alayım mı Pınar'cığım senden?
Anlayamadım Sevda.
Albümlerinde sen hiç bağlama çaldın mı diye sormuştum arada. Sen de bir iki cevap verdin bana da onları bir duysun istiyorum dinleyiciler.
Şunu çok açık söyleyeyim. Hani ben eksiğimle kitlemin beni görmesini istiyorum. Eksiğimle neysem oyum. Onun için canlı yayınlarda mesela kendim çalıyorum. Hı hı. Ama albümlerde çalmak başka bir boyut. Oradaki her hata düzeltiliyor, her şeye müdahale ediliyor. Ve o bir başka bir yetkinlik meselesi aslında. Oradaki deneyim, stüdyo deneyimi. Ben solist olarak hani bu yolu yürüdüğüm için stüdyodaki solistlik deneyimim çok daha güçlü elbette ama bağlama anlamında, enstrüman çalma anlamında o yetkinliğim çok yok. Hı hı. Ama ev muhabbetlerinde buyurun gelin ben çalayım.
Ay işte çok tatlısın.
Canlı seve seve. Ama işte stüdyo bambaşka bir şey.
Çok başka, evet doğru söylüyorsun. Peki Pınar şöyle devam etmek istiyorum. Dedin ya böyle 2000'e yakın öğrencim var. Onlarla da çalışıyorsun. Onlara dersler verdin çok uzun yıllar. Ve bence sanki sen ders vermekten ötesini de mutlaka yapmışsındır. Onları mutlaka beslemişsindir. Başka duygularınla, başka hislerinle, bilginle, birikiminle beslemişsindir. Onların böyle gelişimine tanık olmak nasıl bir şey senin için? Nasıl hissediyorsun, nasıl duyuyorsun?
Ya çok onur duyuyor insan. Yani bir tohum gibi düşünün. Toprağı. Mesela ben şu anda işte nane ektim. Nanelerim çıktı. O kadar mutluyum ki.
Ne güzel.
Bu da öyle. Hani emek veriyorsunuz ve oradan bambaşka bir güç çıkıyor ortaya. Bir hayat çıkıyor. Mesela birkaç öğrencimin hani bu SAS kurslarını açtığını bilmek, öğrenci yetiştirdiğini bilmek müthiş güzel bir duygu. Yani tarif edilmiyor.
Evet, çok güzel gerçekten. Zaten sesine de yansıyor o duygun. Hala heyecanlısın.
Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok seviyorum. Yani insanları çok seviyorum. Bu yakınım ya da uzağım olsun. Ben çok seviyorum.
Pınar peki, şöyle devam etmek istiyorum. Hep şöyle denir ya, yani maalesef bu genelde bir kanıdır aslında, bir inanıştır. Ya sanatçıysan sanatçılığını bir, git şarkını söyle sahnede, işte bir iki tane de mümkünse oyna, sevimlilik yap, azıcık da şebeklik olursa o da iyi olur ama bu kadar. Yani hani sanatçıysan yani birazcık bir kendini bil bakayım, yani bir ne oluyor bir dur bakayım, böyle bir hava var. Yani sanatçı olmak, sanat yapıyor, üreten biri oluyor olmak siyasetten, politikadan bu kadar ayrı durması gereken bir şey mi?
Aslında yaşama nasıl bakladığınızla ilgili bence. Yani nasıl baksanız, nerede durduğunuzla ilgili. Şimdi düşün ki bir tarih var ve bu tarihte hani önümüzde örnekler var. İyi ve kötü örnekler. Topluma rol model olmuş örnekler var. Şimdi mesela benim bu mücadele alanında, sanatla mücadele alanında kendim örnek aldığım bir Yılmaz Güney var. Hani orada çok büyük bir öğreti yatıyor. Ya da Victorlar, ya da Ruhi Sular, bir Sultan dizeleri. Hani bunların hepsinin altında yatan bir direniş. Ve direnişten ziyade burada yatan aslında çok başka bir güç var. Halkın içinde en yanında durabilme becerisi. Halktan koptuğunuz zaman bence orada üretim de, dünyaya yaklaşım da, her şey sendeliyor ve ciddi bir zarar başlıyor. Aslında o zarar insanın kendine. Hani bir söz var ya, insanın kendini yaptığı kötülüğü hiç kimse yapamaz diye.
Evet.
Aynı bunun gibi. Şimdi ben Yılmaz Güney'in şiarını sahipleniyorum. Sanatçının aynı zamanda halkının savaşçısı olması gerektiğini sahipleniyorum. Doğaldır ki benim tabii bugün işçi arkadaşların direnişinde olmam ya da mücadelede sadece çalıp söylemeye bağlı değil. Bunun yanı sıra hani ideolojik olarak o birikimi, o siyasi süreci, paylaşımı karşı tarafa aktarabildiğim kadar aslında başarılıyım ben. bu da benim tercihim elbette. Yani bu da bana bir dayatmayla yapılmış bir şey değil. Sonuçta sadece türkü söyleyen de işine gidip gelen biri olsam ne bugün hapis yatardım, ne bedeller öderdim, ne bu kadar yoksullaştırılmaya mahkum bırakılırdım, ne de bize dün yan yana olmak isteyenler bugün koşarak gitmezlerdi. Ama başka bir kazanım var. Bu işin belki kayıp olan bölümünü anlattım. Ama başka kazanım çok daha güçlü. O bütün o kayıpları aslında yerle yeksan ediyor. O da şudur ki biz bugün adaletsizliğin, eşitsizliğin ve yoksulluğun kalkması için bir mücadele yürütüyoruz. Bugün devrimci sanatın mücadelesini verirken biz bir ekmeğin kavgasını veriyoruz. Alın terinin kavgasını veriyoruz. Yani sadece mikrofonla sahnedeki süremiz kadar değil. Aslında bu yaşamın içindeki bir tohumun toprakta yeşerircesine kadar süren sürece nasıl sahipsek, halkımızın değerlerine de işte bu şekilde sahip olarak bu yolu yürüyoruz. Bu benim tercihim. Ben halkımla olmayı tercih ettim. Burjuva yaşamı reddettim. Bunun yanı sıra olabildiğince kendimi geliştirip örgütlemeye hayata karşı çalıştım. Hem kadın bilinci hem sınıf bilinci üzerinden elimden geldiğince aktif siyasette, mücadelede yer almaya çalışıyorum hala.
Şu an yaşadığımız sistem içinde şunu çok söylemek mümkün değil mi Pınar? Yani aslında yaşadığımız pek çok sorunun kaynağında bir arada olamama, örgütlenememe, sistemin çeşitli sebeplerle bir şekilde bölmeyi başardığı bir bileşenlerin altında ezilme durumundayız gibi görüyorum ben. Yani o örgütlenmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu, ne kadar kuvvetlendiren bir şey olduğunu aslında sistemlerin kendileri de çok iyi biliyorlar ve bunu çok ustaca tatbik ediyorlar bizlerin üstünde.
Şimdi tabii ki eğer şunu bir kere iyi okumak gerekiyor. Yani bu bölmek, parçalamak ve bunun üzerine bir hegemonya kurmak sonuçta iktidarların hayatını kolaylaştıran bir şey. Çünkü örgütlü bir halka hiçbir güç yenemez.
Evet.
Ve buna karşılık da tabii ki halkların örgütlenmesi aslında biz daha iyi sağlam bir örgütlülük olaydı. Bugün Gezi direnişinin sonucu bambaşka olabilirdi elbette. Ama orada da biz bu örgütlenmenin tam anlamıyla yapılmadığını, fraksiyonların o anlamda tam bir bütün haline giremediğini görmüş olduk. Ama bu değil ki biz bundan vazgeçeceğiz. Sonuçta hiç olmadığımız bir zamanda değil mi? Bir dinamit gibi yerin altından böyle insanlar alanlara fışkırdılar.
Evet.
Onun için umut her daim vardır. Bir kere umudu yitirmemek gerekiyor. Haklı davanın vazgeçmişliği olmaz bence. Eğer haklıysak davada bunun sonuna kadar gitmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu kadar çok emeğimiz, alın terimiz çalınırken 128 milyar dolar nerede demenin daha suç olduğunu hep beraber görürken tabii ki biz şunu bileceğiz. O 128 milyar bizim paramız. Hı hı. Hepimizin emeği, tüm işçi hı hı. sınıfının, tüm proletaryonun, emekçilerin emeği. Bugün bu kadar çok köylüyü topraksız bırakmak, bu kadar çok Boğaziçi öğrencileri şahsında, ODTÜ şahsında nice öğrenciye hapislerde terbiye etmeye çalışmak, gençliğe kıymak, sokaklarda işte dün gördük yerlerde sürüklemek, evet. taciz etmek. Bunlara karşı bizim haklılığımız o kadar sağlam duruyor ki o haklılığımızın ardından bence yürümemiz gerekiyor.
Pınar, tabii ki bu şekilde inandığımız şeyler, bu mücadele bir şekilde devam ediyor. Yani içimi, yani sürükleyebilirsin insanları, bir sürü şey yapabilirsin ama o dışarıdan senin göremediğin o içimizdeki gücü maalesef ki ve çok büyük bir talihle ki yok etmeyi başaramıyorlar ve aslında bence sinirlendikleri ve aslında bu kadar öfkelendiren şey o tutamadıkları, dokunamadıkları o duygu aslında yapılanların o duyguyla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum sana. Benim kendi hayatımda her zaman bir duyarlılığım, her zaman bir işte hisselişim, her zaman böyle hatırlıyorum kendimi. Ortaokulda, lisede böyle bir ortamda bir şey konuşulduğunda böyle arkadaşlarıma antin kuntin gelen bir şeyler söylerdim ve kafalarını karıştırdığımı da bilirdim ve bir şekilde rahatsızlık uyandırdığımı, hani alışılmışın dışında bir şeyler söylediğimi fark ederdim hani. Ama benim için bir şeyler hayatımda bir yolu seçmek için mesela bir kırılma noktası vardı hayatımda. Senin için bir kırılma noktası var mıydı? Her zaman bir duyarlılık, her zaman bir hissediş, her zaman bir varoluş ya da başkalarının varoluşlarının altını çizme, sesini duyurma hissin vardı belki ama Pınar'ın hayatındaki sıfır noktası neydi bu yol haritasını yeniden çizmesi için?
Benim hayatımdaki aslında hep bunu ben kendime de böyle kendimle konuştuğumda da çok geçiyor aklımda. Benim annemin 92'de içeriye alınması, işkence görmesi benim hayatımdaki birinci eşiktir. Ona tanık olmak ve onun ne kadar haklı bir mücadele olduğunu bilerek ve o yaşadıklarını görmek doğal olarak binlerce, benim gibi şu anda binlerce belki milyonlarca ailenin çocuğunun yaşadığı bir his.
Evet.
Ona karşı bir kere duygusal bir tepkiden gelişen bir gerçekliğim var. Buradan başlayan bir İbrahim Kaypakkaya sevdam var.
Evet.
Çok güçlü bir sevdam var.
Evet.
Onun devamında da Roboski katliamında benim Şırnak'a gitmem, orada gördüklerim, bir cümleyle döndüğümde fark ettim onu söylediğimde. Bir cümleyle mesela demiştim ki, katırlarla insanların bedenleri birbirine harmanlaşmıştı. Aileler o cesetleri seçemiyorlardı. Şimdi bunu bir cümleyle iki saniyede bitirdim değil mi? Ama öyle değil. Orayı gidip gördüğümde, oradaki yaşanılanları gördüğümde, devamında işte HDP'deki adaylık sürecim, aktif siyaset sürecim derken yaşadıklarım, gördüklerim, Cizre'de gördüklerim, Silvan'da yaşadıklarım, o abluka döneminde yaşadıklarım, yürüdüğüm yollarda kuşların kanatlarının kopmuş olduğunu görmek, hayvanların öldüğünü görmek, çocukların sokak ortasında vurulduğunu görmek. Ben bunları nasıl kalbimden atabilirim ki? Ailelerin bana güvenerek kucağıma o cesetleri, bebeklerin cesetlerini verip gömdüğümü nasıl unutabilirim ki ben? Şimdi ben bunları yaşamışken benden başka bir Pınar daha kimse beklememeli. Hani insan gördüğünden sorumludur. Çünkü ben bunları yaşamış biri olarak zaten ne Kürt halkını yalnız bırakabilirim ömrüm boyunca son nefesime kadar, ne de proletaryayı yalnız bırakabilirim. Çünkü ben yaşama sınıf eksenli bakan bir insanım. Sınıf meselesi üzerinden işçilerin özgürleşmediği bir ülkenin asla özgürleşeceğine de inanmıyorum ayrıca.
Peki, şey nasıl oldu? Onu birazcık paylaşmak ister misin? Şimdi sanat ve siyaset ilişkisini sordum. Hatta buna dair de çok kapsamlı da güzel bir program yapacaksın ama bir yandan her zaman halkın içindeydin. Hep onları duyan, dinleyen, beğen biriydin bir kere. Hani onu biliyorum. Aktif olarak yani görünen bizim gördüğümüz anlamdaki siyasetle bağını ne zaman kurdun? Ve çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri döneminde bir eş başkanlık adaylık tecrübeni de biliyorum. Biraz o süreçten de bahsetmek ister misin?
Tabii. Ben HDP MKS tarafından Selahattin Demirtaş, Sabah Tuncel ve o dönem orada bulunan o ana arkadaşlar, sırasıyla Önder abim. Onların önerisiyle HDP'ye davet edildim. Ve orada benim aday olmam istendi. Ben bir ilçenin adayı olacaktım. Sonra ilçenin adaylığına hazırlanırken ben onu kabul etmiştim.
Evet, o süreci biliyorum.
Ve olayı idrak bile edemedim. Bana İstanbul'dan geçmiyorum.
Evet, onu biliyorum.
Hala dedim ki ama o ilçe olsa daha iyi değil mi?
Evet.
Sonra Pınar biz sana İstanbul'u veriyoruz dediler sırayla beraber. Sonra İstanbul adayı oldum. Mahalle mahalle gezdim. Sokak çalıştım. Çok çalıştım. Çok da güzel bir deneyim oldu. Sonrasında da zaten İzmir Millet 6 Haziran'da İzmir Milletvekili adayı olarak İzmir'e gittim. Onun yanı sıra da işte iki dönem parti meclis çalışanıydım. Sayın Demirtaş'ımızla beraber hareket ediyorduk. İşte hep beraber.
Peki yani şey oldu mu, böyle biraz endişelendin mi? Çünkü bir yandan da yılların pek çok anlamda, siyaset anlamında zaten tecrübeli, sanatta bambaşka bir tecrübe olan karşında derken her zaman sizin şiarınız eş başkanlık, birlikte bir yol yürümek, ama hani bir yandan da Sırrı Süreyya Önder vardı. Hani nasıl hissettin?
Yani şöyle, çok eski aile dostumuz. Benim evlilik dönemimde Arif Hoca'nın da çok yakın arkadaşıdır. Hani evimize gelip giden bir insan zaten. Hani şakalaştığımız, muhabbetler ettiğimiz. Tek farkı şuydu, ona ben hep abi derdim. Ama alanlarda başkanım demem gerekiyordu. O da bana başkanım diyordu. Bazen abi başkanım çıkıyordu, ağzımdan kaçıyordu, çok gülüyordu bana. Bizim aramızdaki diyalog böyle abi kardeş, baba kıza döndü, yani öyle bir diyalogumuz vardı bizim.
Şahane.
Tabii çok iyi bir insan ve çok espritüel bir insan. Onunla yan yana olmak zaten herkesi çok keyiflendiriyordu. Çok... Şimdi tabii ki o çalışmalar benim hayatıma ciddi bir deneyim.
Tabii, tabii.
Eksik olduğum bir alanda ayrıca hani kitle karşısında siyaseti bu şekilde ben.
Tabii canım. Yani
milyonların karşısında ifade ediyorum ve doğal olarak orada ne yapabilirim? İşte Cüneyt Özdemir'in programına katılmıştım ve orada çok başarısız bir program verdim. İnan yerin dibine girdiğimi hissettim. Çok üzüldüm. Çok kötü oldum. Çok üzerime gelindi. Orada hem kadın kimliğimden hem
tabii,
de
tabii, tahmin ediyorum. Kaynaklı. Tahmin ediyorum.
Ciddi böyle bir baskılandım. O beni çok üzmüş. Yani desen ki hangi anın kötü? Tek anım budur hani kötü olan. Arkasından Soma katliamı olmuştu. Soma faciasına gittim. Hemen İzmir'de konserim vardı. Çünkü bir yandan da konserlere de çağrılıyorum. Bir yandan konuşmacı olarak çağrılıyorum. O kadar
evet.
Yani bazen dedim abi ben bugün yemedim falan. Ben geçiyorum
böyle. Evet.
İzmir'de de inan bütün mahalleleri gezdik, sokak sokak gezdik. Çünkü umut olduğuna inandım. Partimle ilgili bir çalışma yürütüyorum. İnanıyorum sonuçta. Ama gel gör ki tarih ve süreç bize bambaşka bir gerçekliği yaşattı. Üzerimize çok ciddi komplolarla işte nice arkadaşım hapishaneye atıldı.
Aslında
zor süreçler başladı ondan sonra.
Aslında bir şekilde o dönemde oldukça beklenenin, yani sistemin beklediğinin üstünde çok başarılı bir yormadan ve gerçekten halkın içinde olarak şahane bir süreç yürütüldüğü için de bu sonuçları yaşıyor olduğunu herkes biliyor zaten. Şey Pınar, peki o şimdi şöyle, taraflı tarafsız, partili partisiz, sen çokça mahalleler gezdin, halkın içindeydin. Ne duydun? Ne hissettin? Ne duydun? Ya onlar sana ne söylüyordu? Satır aralarında neleri duydun?
Yani şunu söyleyeyim, ben yani kendimi bildim bileli hep halkın içindeyim, yoksul mahallelerdeyim özellikle. Hı hı. Ama siyasetçi kimliğiyle o sokağa girdiğim anda inan, kadınların zılgıtlarıyla, halaylarıyla, davullar, zurnalarla, yani evet, benim karşılamaları olur ya.
Evet.
İnan ki hep öyle karşılandım. Hep yani herkes bana sarıldı, herkes elimi tuttu, hı hı, genci yaşlısı hiç demeden çoluğu çocuğu, hı hı, ben onun için hani evin kızı gibi oldum.
Evet.
Pınar bizim kızıdır.
Evet.
Hani
evet.
Pınar deli doludur, hı hı, direkt konuşur.
Evet.
Ama Pınar bizi yalnız bırakmaz. Hep bana bu söylenirdi. ve ben bunu Ahmet Kaya'dan da duymuştum. Rahmetli ışıklar için duysun.
Amin
bana
inşallah.
Bana demiştim ki, hı hı, uzaktan çok cool görünüyorsun ama yan yana geliyor.
Evet, evet. Evet. Ya.
Ben hani bunları düşününce tabii benim, hı hı, siyasetle ilgili insanlar o kadar büyük umudu var ki HDP boyutunda ve yani o yoksulluklarını benimle paylaşmaları, hı hı, aile içi özel ilişkilerini güvenip benimle paylaşmaları, hı hı, gençliğin ülkeden nasıl umutsuz olduğunu benimle paylaşmaları. Bunların hepsi çok değerliydi. Ama her şeyden önce neydi biliyor musunuz? Hani bana şunu söylediler. Benim annem 70-80 yaşında, Pınar abla. Benim annem Türkçe bilmiyor. Ne olur Türkçe bilmediği için de horlanılmasın. Ne olur hastaneye giderken, ne olur işte bir işini görürken aşağılanıp o taviz, o hareketler içine kalmasın. Tabii bunları duymak beni çok acıtıyordu. Ama dediğim gibi biraz önce ben Roboski'de bir klip çektim, Raksamalar diye. Şair hatta yeni hapishaneden çıktı. Ruhan Mavruk'un şiirini okumuştum. Ve orada özellikle işte Sivas'ı, Maraş'ı, Çorum'u, Roboski'yi ifade eden sözlerin geçtiği bir şiirdi. Ve ben o klibin her şeyini gerçek görüntülerle, hani ailelerin hepsi çocuğunu yitirmiş ailelerde. bir şey söyleyeyim, yani sanki o kadar kollarım uzun ki böyle en ücra köydeki yazması saçından kaymış kadının annenin saçını düzeltiyormuş gibi hissediyorum.
Ya,
sanki
ne güzel.
Böyle çok uzaklarda babası gurbete gitmiş çalışmaya da bir ufak kıza sorarlar ya, ne kadar özledin. O da
evet,
kollarını tam sonuna kadar özledim.
Evet. Evet.
Ben işte o kadar çok seviyorum halkıma.
Evet.
O kadar çok bağlıyım. Varsın benim malım, mülküm, şu suyum, buyum, benden alınsın, olmasın, tükensin, bitsin. Ama halkımla olan bağım, o inancım, o güvenim, o birbirimize kurduğumuz sevdaya zeval gelmesi. Bu çok önemli benim için.
Çok önemli gerçekten. Ağzına sağlık, ağzına sağlık. O kadar iyi geliyor ki şu an bana bunları duymak. Pınar, sana anlatamam. İyi ki varsın, yani varlığına sağlık
sen
gerçekten.
Sen de.
Pınar, peki şey diyeceğim, dedin ya az önce, böyle kısaca onu da sormak istiyorum. Türkiye'nin yargılanmadığım, gitmediğim, mahkemesi kalmadı dedin ama bu da bir rekor herhalde. Şey soracağım, yani bir, lütfen yanlışsam beni düzelt, bir 4 ay kadar bir mapuslukta yaşadın. Seni, seni hapsettiren şey neydi?
Beni hapsettiren şey IŞİD'e karşı söylediğim sözlerdi. Ankara katliamının IŞİD tarafından yapıldığını ifade etmemdi. Ki bu sonrasında zaten böyle olduğu ortaya çıktı. O zaman ben neden 4 ay boyunca farelerin, böceklerin olduğu 7 metrekarelik bir hücreye atıldım. Çocuğumdan çocuğumdan ayrı tutuldum. 4 ay yani değil, yani bir insana, bir hayvanı dahi bir yere bağlasanız değil mi?
Tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de.
Nasıl değişir, ruh hali nasıl değişir? Ama ben hücremi dahi bir gelincik tarlasına benzetmişim. O kadar çok mektup aldım ki, o kadar çok dayanışma mektubu Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, gençlerden, kadınlardan, hapishaneye o kadar çok mektup aldım. En son gardiyanlar zaten beni sevmiyorlardı. Çıplak aramaya izin vermeyip bir de bunu basına yansıttığım için, oradaki uğradığım darpı açıkladığım için ve yani acayip bir şeydi. O içeride kendimi hep üretime verdim. Hep yazdım, hep okudum, hep durmadan okudum. Duvarlarıma hep yazılar yazdım. Ahmet Arif'in şiirlerini yazdım, Mehmet Uzun'u yazdım. Valla ya aklına gelmeyecek farklı şeylere yöneldim. Mesela album benim 22 adımda dışarıya çıktığım zaman. 22 adımı bize günde bir saat sadece görebiliyorduk. Onun dışında hep hücredesin zaten, çıkamıyorsun. Ve o avludaki sıva çatlaklarını dünyadaki bir ülkeye benzetiyordum yürürken. Diyordum ki evet şu anda Almanya'dayım, şu anda Rusya'dayım, şu anda buradayım falan. Böyle espriler yaparak diğer hücredeki herkesi Neşet Ayla almıştım. Onlar benimle çok mutluydular. Ve ben oradan ayrıldım, yani tahliye olduğumda müthiş bir sessizlik olmuş. Bunu bana hep mektuplarla yazdılar. Ve günlerce ağlamışlar, hiçbirbirimizin yüzünü görmediğimiz kişiler.
Ya.
Son işte tahliyem, o son tahliyede beni bir haftalık Eskişehir'e sürdüler. Eskişehir'de adli tutukluların içinde tek siyasi olarak kaldım bir hafta boyunca. O çok ağırdı çünkü hayatımda ilk kez bu huş, katil ya da hırsız yapıların içinde insanlarla tanışıyorum. İlk gün çok kötü geçti. Yine orada çıplak arama, bana bu sefer erkek gardiyanlar getirildi ve asla dedim, yani onurumu asla yere indirmem. Ben şu anda dedim çocuklarımdan vazgeçiyorum. Ölümse ölüm ama ben ne üstüme ne iç çamaşırıma çıkartmam diyerek oradaki siyasi tavrımı koydum. Tabii yine gardiyanların nefretiyle karşılaştım.
Tabii.
Sonra tabii anne çocuk koğuşuna beni koydular ve oradaki durum size anlatamam, o bambaşka bir dünyaydı. Yanımda 3 aylık bebekler, 5 yaşında çocuklar. Bir anda böyle hepsini ciğerime basmak istedim, o çocukları. Evet. Ama herkes beni terörist sandığı için, çünkü öyle ifade edildi.
Tabii.
Ve herkes bana önce çok tepkiliydi, kimse konuşmuyordu. Ve ben dedim büyük ihtimalle beni şişleyecekler, yani öleceğimi düşündüm. O günü çok zor geçirdim. Yani kıyafetlerimle yatan içindeydim, korktum da. Ve bir gün sonrasında annemi aradım. Ben resmen bir helalleşme yaptık telefonla. Hani ben burada dedim sanırım çok kötü şeylerle çıkacağım diye düşünüyorum dedim. Sonrasında telefonu kapattım. Gittim koğuşa. Gardiyan geldi, dedi ki Pınar dedi 300 liralık dedi. Alışveriş yapabilirsin. Kendine dolap al dedi. Burada hırsızlık çok oluyor dedi. Başka bir gardiyan. Sonra ben alışverişimi yaptım. Anne çocuk koğuş olduğu için hep mamayla süt aldım. İşte eti puflar, şunlar, bunlar, çikolatalar.
Evet.
300 liralık alışveriş yaptım. Çünkü o kadar yapabiliyorsunuz. Sonra dediler ki dolap almamışsın. Ben koliyle girdim koğuşa. Dedim ki biz bir üzümü 40'a böleriz. Biz de yemek kitlemek, saklamak dünyanın en büyük ayıbıdır kişinin kendisine.
Öyledir.
Helali evet. Hoş olsun dedim. Evet. Ben bu çocukları aldım. Ne varsa canınız istediği gibi buyurun yiyin dedim. Buraya koyuyorum dedim. Sonra ya. Bana gelip dediler ki sen terörist olamazsın.
Evet. Evet.
Yani çok iyisin. Hani annemiz bile bize böyle şeyler yapmıyordu. Sonra ben tek tek kadınların saçlarını örmeye başladım. Balık sırtı örmeyi çok seviyorum. Sonra herkes kendimi oturup sütünü ördürdü. Derken kendime kalem kağıt aldım son paramda. Kalem defter. Oradaki çocuklara anne baba yazmayı öğrettim. Çünkü 6 yaşında, 7 yaşında ama okuma yazma yok. Çünkü kreş yok, anaokulu yok. Çocuklar tamamıyla adli tutukluların içinde o kültürle büyüyorlar ve korkunç alışkanlıklarla büyüyorlar. Bana herkes öğretmenim demeye başladı bu sefer.
Ya.
Öğretmen hanım. Neyse. Ondan sonra ben onlara haklarını öğretmeye çalıştım. Mesela mıntıka temizliğinde eldivensiz bize fare pislikleri temizletmeye çalıştılar ölülerini. Mesela bunu ben reddettim. İşte ya da ışık açarak uyumamızı istiyorlardı. Ben ışıkları tekme tokat ortalığa girişerek kapattırdım. Mesela bir gardiyan bir annemin kucağından bebeğinin canı sıkılmış diye çekip oynamak istiyormuş dedi. Aldı. Ve o çocuk feryat figan ortalığı yıktı ve ben müthiş bir kavga verdim gardiyanla. Birbirimize girdik. Bunu yapamazlar çünkü hiçbir şekilde hiçbir anneye ve çocuğuna.
Tabii canım, oynayacak mı yani?
Orada bana müthiş bir güven oldu ve ne yaptım biliyor musun? Mesela 7000 lira karşılığı pavyonlara satılan kadınlarla röportajlar yaptım çocuklarla. Onların hayatlarını derledim, yazıya toparlamaya çalıştım. Hep onları yazdım, hep onlarla konuştum. Sonra voleybol takımı kurdum. İşte diyordum bir gün fuhuştakiler yanıma, katil karşıma. İkinci gün katil yanıma, hırsız karşıma. Öyle öyle. O bir hafta voleybol takımları falan kurdum. Ve ben her smaç attığımda şunu diyordum. Dünya yerinden oynar kadınlar. Ya. Sonra bunu öğrenmişler ya arkadaşlar. Ben oradan çıktığımda işte anons yapıldı. Pınar Aydınlar müdür diye. Dedim ki arkadaşlar ben tahliye olacağım dedim. Günüm geldi benim. Herkes tabii ağlıyor, bana sarılıyorlar, bırakmıyorlar. Ve ben tam Pınar Aydınlar tahliye anonsu yapıldı. Bir anda arkama bir döndüm. Bütün kadınlar, inanın ki, inancıma yemin ederim ki, 127 kadın demirlere vuruyorlar ve şunu diyorlar. Dünya, gözünden söyler diyor. Kınırdanlar aslında o adli tutuklu kadınlar.
Evet.
Tabii müdür çıldırdı kafayı. Burayı da rezzettin falan diye bana bağırdı.
Çünkü asla oluşturamayacağı bir birliktelik.
Evet, ben sen dur çıkınca görüşeyim. Nazi kampından çıkıyorum dedim. Yani üniformaya güvenilerek iş yapılmaz. Bak biz kalbimize güveniyoruz çünkü.
Ya.
Ondan sonra çıktım. Hayat yine devam ediyor. Yine mücadelem devam ediyor. Yine inancım, kavgam hatta daha da güçlenerek devam ediyor.
Ne güzelsin, ne güzelsin, ne güzelsin Pınar. Birkaç tane mesajımız var. Senin de vaktin çok dar biliyorum ama onları sana okumadan seni göndermek, sana veda etmek istemiyorum. Müsaaden olursa tamam. O mesajlara bir bakalım.
Tamam.
Şimdi bir mesajımız var. İlker Yılmaz'dan gelmiş. Demiş ki İlker Bey, Sevda Hanım iyi yayınlar. Pınar Hanım'ı severek ve beğenerek takip ediyorum. Gerçekten çok alçak gönüllü tam bir halk sanatçısı demiş İlker Bey. Çok teşekkürler İlker Bey bizi dinlediğiniz için. De. Gerçekten sağ olun. Ömer Sezer. Ömer demiş ki, Ömer benim arkadaşım bu arada. Sevda ben de buradayım. Pınar Aydınlar'a yürekten sevgiler selamlar demiş.
Bizler de.
Evet. Sonra İlker Yılmaz tekrar yazmış. Demiş ki. Pınar Hanım'a bakayım bir Ardahan Damallı canların selamları var demiş.
Aa canlarım benim.
Evet çok,
ben. Çok
sevgiler selamlar İlker Bey. Sağ olun. Ahmet Yılmaz yazmış. Halkın sanatçısı Pınar Aydınlar'a selam olsun. Pınar candır demiş.
Ay teşekkür ederim. Ya, çok evet. Selamlar sevgiler.
Sağ olun. Gerçekten bizi dinlediğiniz için. Bakalım. Bakalım. Bu kadar. Şöyle. Bakalım iyi yayınlar diyenler var. Çok teşekkürler gerçekten bizi dinlediğiniz için. Pınar son olarak şunu sormak istiyorum. Çok güzel bir gelecek için henüz daha netleştirmediğin ama böyle bir belki böyle bir iki ya da üç şarkılık bir çalışma yaparım dedin. Bir yandan da yeni başladığın, yeni bir yola girdiğin şahane bir program var. Başka böyle kafanda tasarladığın mesela bütün bu hayata dair biriktirdiklerini, röportajlarını, yazdıklarını, çizdiklerini, aslında kendi Pınar Dünya'na not aldıklarını böyle bir arada toplayıp böyle bir ne bileyim böyle bir seçki, böyle bir kitap gibi bir şey, bir tasarın var mı?
Evet, aslında çok uzun zamandır var. Şimdi ben kitap yazmayı çok istiyordum bir dönem. Sonra düşündüm insanlar çok da ağır koşullarda bedeller veriyorlar. Hani bunu bir küstahlık olarak algılanmasından da çok korktum. Ama yaşadıklarımı ve gördüklerimi paylaşmak da istiyorum. Bunun için hani ileriye dönük, çünkü içimde inan o kadar çok o kadar çok giz var ki onları paylaşmak istiyorum aslında. Bende kaldı. Onları bölüşmek istiyorum elbette. Ve mutlaka bunu bir kitap halinde halkımıza buluşturacağımı düşünüyorum.
Ama normalde de sen böyle zaten yazmayı çizmeyi seven de birisin değil mi? Yani yazı yazmak senin için aslında bir yandan da bir beceri, bir yetenek aslında.
Yani bilemiyorum ne kadar iyi yazıyorum ama şu anda gazete Davul'da yazıyorum.
Evet.
Orada yazılarım var. Daha öncesinde Sol
Gazete'de yazmıştım. Evet.
Yani yazı yazmayı seviyorum. Sonra başka isimlerle gazetelere gönderdiğim yazılarım var. Yani kendi adımı hiç kullanmıyorum çoğu zaman.
Evet.
Bakıyorum onlar daha çok beğeniyor.
Mahlas, mahlaslar. Evet. Yok zaten hani bir yazı güzel olsa bile, hani bir yazı çok güzel olsa bile isim tehlikeli olunca yazı da kimliğini kaybediyor biliyorsun yani.
Evet, ben de Aşık Pınar diyeceğim.
Kesinlikle, kesinlikle. Dünya Tatlısı. Dünya Tatlısı iki tane de çocuğun var. Toprak ve Turna, değil mi?
Evet, evet.
Onlar da müziği seviyorlar mı? Ve kaç yaşındalar artık, büyüdü değil mi onlar da?
Toprak ve Turna ikizler. 2 Temmuz doğumlular. Temmuz ayının ikisinde 17 yaşında olacaklar.
Ay Pınar, inanamıyorum sana ya, gerçekten.
Bir sürü şey yapmışım.
Maşallah. Evet, gerçekten maşallah. Peki şey, onlar da müziğe ilgisi var mı çocukların?
Şöyle, Turna İstanbul şehir birincisi, tiyatro birincisi, seçmelerde birincilikle kazandı.
Hı hı.
Çok yetenekli, aynı zamanda Müjdat Gezi'nin öğrencisi.
Şahane.
Turna'nın alanı tiyatro oldu, o çok sevdi tiyatroyu, ben de çok severim. Toprak da tam bir Mahsuni Şerif sevdalısı ve Neşet Ertaş, Orta Anadolu.
Oo.
Ve hiç kimsenin bilmediği türküleri araştırıp bulan bir çocuk. Sürekli olarak türküler çalışıyor, söylüyor. İşte gitar çalıyor. Şimdi bağlamaya başladı.
Hı hı.
Toprak, ben şunu buradan çok açıkça söyleyelim ki ilk kez söylüyorum aslında. Geleceğin gerçekten çok büyük bir sanatçısı olacak ama araştırmacı bir sanatçı olacak. Dilerim çok iyi kişiler karşılaşsın ki yani yolu hep böyle devam etsin. Toprak bir cevher. Yani bu oğlum diye değil kesinlikle, başka anneler gibi ben şey diyeceğim ama yani onu bir arkadaş gibi gördüğümde araştırdığı alanlar çok kıymetli. Mesela Marksizmi çok merak ediyor, araştırıyor. Sosyalizmi çok araştırıyor ikisi de. Ve gerçekten iki sosyalist çocuk yetiştiriyorum. Bunun onuru benim için çok çok önemli.
Yani ne kadar güzel bir şey söyledin gerçekten. Pınar, bu arada sevgili dinleyiciler, Pınar'ın hemen benden sonra başka bir programa koşturması gerekiyor. Bu nedenle programı birazdan bitireceğiz. Son bir soru var. Benim programda tabii şöyle, az önce biz seninle arada konuşuyorduk. Her türlü işte eleştiri ya da benzer bir şeye tabii ki açık bir program. Şöyle bir soru gelmiş. Onu hemen bir dakika atlamak istemiyorum. Habil Bozkurt yazmış. Pınar Hanım'a sorar mısın? Orada olan çocukların hiç mi mesuliyeti yok, isyan çıkarıyorlar gibi bir soru gelmiş. Az önce konuştuklarımızın.
Neredeki çocukların? Tam duymadım.
Herhalde üzerine konuştuğumuz, senin o gittiğin Cizre'de, Şırnak'ta, Roboski ile ilgili konuştuklarımıza dair bir şeyler soruyor.
Yani
anladığım kadarıyla.
Yani 3 aylık bir bebek anının ortasından polis koşunuyla öldürüldü. Miray bebek. Bence bir araştırın, Miray'ın ne suçu olabilir? 3 aylık bir bebek. Tek bunu örnek vereyim.
Evet.
Arkadaşımıza cevap olsun. O da hakkaniyete bir kalbi varsa, dilerim vardır. Hakkaniyetle cevap versin kendine.
Tabii tabii.
3 aylık bir bebeğim ve 12 yaşındaki Cemile öldürülüyor ve cenazesi gömülmediği için günlerce derin dondurucuda bekletildi cesedi. Ne suç olabilir bu çocuğun?
Evet, bu bence bir cevap. Ama sansürlemek istemedim. Bunu da iletmek istedim. Canım Pınar'cığım, iyi ki varsın. Hı-hı. Bir kere gerçekten varlığına sağlık. Allah seni her zaman korusun. Bütün kötü şeylerden her zaman korusun. Uzak tutsun. Son olarak programı bitiriyorum yavaş yavaş. Hiç canım istemiyor seni bırakmak ama son olarak bir şeyler söylemek ister misin? Hayata dair, yaşama dair, kendine dair, geleceğe dair bir şeyler söylemek ister misin?
Çok teşekkür ediyorum Seyda. Çok özel bir kadınsın. Emekçisin. Çok değerlisin ve bugün gerçekten çoğu yerde hiç konuşmadığım konuları konuştum aslında.
Ya ne güzel.
Bu tabii güzel oldu. Benim için de güzel oldu. Çünkü bu belki de işin görünmeyen tarafları da yatıyor bazı sırlar.
Evet. Evet.
Bunun için ben sana çok teşekkür ediyorum. Benimle hem alanını paylaştın hem de birbirimize bu anlamda bir yürek kattık diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sana.
Pınar'cığım varlığına sağlık gerçekten. İyi ki varsın, iyi ki geldin. İnşallah bir gün canlı canlı daha karşılaşırız. Pınar'ı ben telefonla aradığımda zaten hani yıllardır çok severim, çok takip ederim, izlerim ama böyle hani insan kız kardeşiyle konuşur hissini duyar ya. Gerçekten öyle bir şey duydum bence.
Ben daha bacı sayılırım.
Yani gerçekten tuhaf bir tılsımı var bu kadının. İnanılmaz, inanılmaz başka bir kadın. Gerçekten her zaman hep güzel şeyler, hep sana dair, yaptıklarına dair güzel şeyleri duymayı umut ediyorum. Son olarak ne çalalım senin seçtiklerinden? Sen karar verir misin?
Sevda, benim sana önerdiklerimden ben şans turnayı buradan bir kez daha selamlayarak, çünkü o da bir hastalık atlattı yine koronayı, çok önemli insanlarımız evet, bizim. Evet. Onun Yanar da Yanar eserini okumuştum. Ve bunu okurken son sözlerini de söyleyeyim hemen. Gerçekten bizim adalete ve eşitliğe çok ihtiyacımız var.
Çok.
Buradan söylediğim sözler, cümleler kimseyi rahatsız etmesin. Yaşadığım gerçeklikleri, gördüklerimi anlattım. Size dayatılanları değil, sadece boyalı basında gördüklerinizi değil, ben birebir yaşadıklarımı sadece söyledim. Buradan herkese ayrımsız, hangi görüş olursa olsun ama saflığına insan emeği ve yüreğinden yana tutan herkese, kapım, evim, sofram her daim açık. Buradan tüm canlarımızı selamlıyorum sana ve tüm arkadaşlara selam, sevgilerimi gönderiyorum.
Çok çok çok teşekkür ediyorum Pınar'cığım. Çok sevgiyle sarılıyorum sana. Gerçekten böyle kucaklıyorum. Kollarımın ikisini de sana sarıyorum gerçekten. İyi ki varsın. Varlığına sağlık. Sevda'nın 51. güncesini bugün yine bitiriyoruz. Benim için çok özel sanatçılardan, çok özel kadınlardan biriydi Pınar Aydınlar. Mutlaka burada olsun. Bu Sevda'nın güncesi yaprakları arasında Pınar da yer alsın istedim. Bugün biliyorsunuz Paskalya bayramı, dün emekçi günüydü, dünya 1 Mayıs emekçi günüydü, yarın basın özgürlüğü günü ve aslında pek çok karşıtlığı da, ironiyi de yaşadığımız dönemlerden geçiyoruz. Pek çok gün, pek çok zaman, pek çok bayram diye adlandırılan şeyler var ama onların pek çok karşıtlığını yaşadığımız dönemlerden geçiyoruz. Sevda'nın güncesi önümüzdeki hafta yine bambaşka bir konukla, bambaşka bir konuyla devam edecek. 52. güncemizi yazacağız. 9 Mayıs'ta hepinizi tekrar burada görmeyi çok isterim. Emekçi gününüz kutlu olsun. Aslında kutlanası bir gün değil, çünkü çok acıların yaşandığı bir gün. Acılarla dolu günleri, zamanları hatırlatıyor bizi ama maalesef böyle. Yani bunları hepiniz kendi zihinsel haritanıza zaten taşıyorsunuz. Çok fazla böyle kanatmak istemiyorum o yaralarımızı. Ama önümüzdeki hafta ben yine burada olacağım başka bir konuyla, konukla. Hep tekrar ediyorum, her zaman çalışmak, üretmek ve yeni bir şeyler söylemek üzere kendinize çok çok iyi bakın. İyi pazarlar, mutlu pazarlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
Bu güzel aşkına haydar, can kurban eder. Bu güzel aşkına haydar, can kurban eder. Yareminsin ası, yanar da yanar, yanar da yanar. Bülbül gül dalından oyoy, figana başlar. Mecnun Leyla'sını oyoy, arar da arar. Bülbül gül dalından aydar, figana başlar. Mecnun Leyla'sını oy oy, arar da arar. Aşk ile bağlıyız, can pak Adem'e, can pak Adem'e. ya dost paslı madene. Cinası hoş olur ya dost zarar da zarar. Cinas sürülür mü ya dost paslı madene. Cinası hoş olur yar yar zarar da zarar. Arifler söylemez haydar, sözün manasız. Arifler söylemez haydar, sözün manasız. Olur mu bahçeler gülsüz gülşahsız, gülsüz gülşahsız. Saatim geçmiyor oy oy, cansız cenansız. Dertler dermanın yar yar da sorar. Saatim geçmiyor haydar, cansız cenansız. Dersler dermanım oy oy, sorar da sorar.
Sevdanın güncesi.
Konuların en incesi.
Konukların efsanesi.
Pazartesinden bir gün öncesi.
Tarihten spora.
Bilimden sanata. Her pazar günü can ata ata bekliyorum sizleri programımıza.
Sevda Bozbey Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Sevdanın Güncesi her pazar 16'da Radyo Engelsiz Erişim'de yayında. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.